Ayrım 8. Basit bir vukuat. Kaliforniya'da oturuyoruz. Önümüzde birer kahve, karşımızda bir direk. Hava soğuk, ortalıkta nezle mikropları dolaşmakta. Akşamın alacakaranlığı çöktü. Arbinka heyecanla bekliyor. Çünkü araba oyunu bu saatlerde başlar. Nihayet saat 10'da tek başına dolaşan bir trafik memuru düştü. Esmer bir güvenlik kuvveti bu. Polis ölçülü adımlarla yaklaştı. Elinde ceza defteri hazır. Arbinka arabanın plakasını yazana kadar bekleyip inanılmaz bir deparla kahvehaneden fırladı. Nefes nefese, "Özür dilerim," dedi. "Bir kahve içmek için bir dakikalığına girdim."
"Bunu hakime anlatırsınız beyefendi," dedi trafikçi.
"Fakat görüyorsunuz, hemen döndüm."
"Beyefendi, beni ödev sırasında rahatsız ediyorsunuz."
"Ama bir saniyeliğine girdim."
Trafik memuru asil ve sadist bir yavaşlıkla makbuzu doldurdu.
"Beyefendi, şuraya dikkatle bakınız," dedi. "İlerideki tabelada ne yazıyor?"
Arbinka utanmıştı. 6 metrelik mesafe içinde park yapmak yasaktır. Bir kahvecik içtim, o kadar."
Trafik polisi sertçe, "Beyefendi, terbiyesiz bir söz daha ederseniz 17. madde uyarınca kaldırımın uzağına park yapmaktan da ceza keserim," dedi.
Arbinka kendinden emin ve kararlı tavırla, "Görmüyor musun?" dedi. "İşte sizlerden bunun için nefret ediyorlar."
Trafik polisi sükunetle, "Madde 17 diye yazdı ve ekledi. "Sizi tutuklamak zorunda kalacağım."
"Ama neden? Açıklayın."
"Açıklamak istemiyorum. Evrakınızı gösterin lütfen."
Arbinka evraklarını uzattı. Trafik polisi sesini sertleştirerek, "Sosyal sigorta kartınızı değil, ehliyetinizi istedim."
"O yok."
"Yok mu? Çok güzel. Bu durum 23. maddenin çerçevesine girer. Araba ruhsatnamesi ve trafik sigortanız var mı?"
"Yok."
"Yok ha?"
"Yok, arabam da yok."
Sessizlik. Kötü, rahatsız edici bir sessizlik.
"O halde," diye fısıldadı polis, bu kırmızı spor araba kimin?"
"Ne bileyim," dedi Arbinka. "Ben bir kahve içmek için Kaliforniya'ya geldim. Sabahtan beri size bunu anlatmaya çalışıyorum."
Trafik polisi sağırlaştı, negatife dönüştü, çenesi titremeye başladı. Yüzündeki ifadeyi aylarca unutamayacağım. Ceza makbuzunu arabanın camına yapıştırdı ve kendini köşeye kadar sürükleyip kulakları tırmalayan bir gürültü ile yıkıldı. Arbinka etrafına gülücükler dağıtarak üstüne döndü.
"Gösteriye devam."
Birkaç dakika sonra kırmızı spor arabanın sahibi geldi. Makbuzu inceledi ve orada park halinde bulunan Lark'ın camına yapıştırdı. "Arbin ya bilinen yöntem," dedi. "Makbuzda yazılı olanları kimse kontrol etmeyecek ve cezayı Lark'ın sahibi ödeyecek." Neşeli bir akşamdı.
Her şey denetim altında.
Görüyor musunuz dostum, tiyatronun premieri daha 10 dakika önce bitti. Y.L. Konstetter yarın sabah yayınlanacak eleştirisini yazdırmak için telefona koşuyor bile.
Heyecanlı mısınız?
Katiyen, hakkımızda çok iyi şeyler yazacak.
Emin misiniz?
%100.
Oyun gerçekten de o kadar güzel mi?
Hangi oyun?
Sizin oyun, Konstetter'in eleştirisini yazdığı.
Oyunda Konstetter'in eleştirisi arasında ne ilişki var?
Sandım ki eleştiriyi yazabilmek için.
Çocuk olmayın dostum. Benim gibi bir tiyatro sahibinin umutlarını oynanan oyunun üstün niteliklerine bağladığı devirler geçti artık. Devrimiz önceden tasarlanmış eleştiri devridir. Hesaplar buna göre yapılır.
Nasıl?
Örneğin oyunun seçimi. 13. yüzyıla ait bir Fransız dramını neden seçtim sanıyorsunuz?
Konstetter için mi?
Pek tabii. Konstetter, İsrail-Fransız Dostluk Cemiyeti'nin başkanı da ondan.
Anlıyorum, durum böyleyken en iyi eleştiriyi o yazacak.
Şart değil. Zaman zaman derneğin başkanı olmasıyla birlikte Fransız edebiyatına daima objektif açıdan baktığını açıkça belli etmek zorundadır. O zaman da öfkesinin önüne kimse geçemez. Eserleri yerden yere vurur.
Öyleyse neden şimdi bu kadar sakinsiniz?
Çünkü ben hiçbir şeyi oluruna bırakmam dostum. Konstetter'in ülkemizi 2 ay önce ziyaret eden Fransız orkestrasını batırmasını bekledim. Sonra da arkadaşlarıma dedim ki, işte şimdi bir Fransız eseriyle sahneyi açabiliriz. Artık ondan kötülük gelmez.
Doğrusu çok basit bir taktik.
Dıştan bakınca öyle ama işin aslı bambaşka. Olumlu bir eleştiri yüzlerce etkene bağlıdır. Örneğin Konstantin eseri över, gösteriyi ise çamura batırır.
Bu duruma düşmemek için ne yapıyorsunuz peki?
Ben yararı çok zaman görülen rulet yöntemiyle hareket ederim. 5 kez arka arkaya siyah çıkmasını beklerim, sonra kırmızıyı oynayıp piyesi kurtarırım. Anlıyor musunuz?
Hayır.
Anlatayım. Bu küçük defteri görüyor musunuz? Buraya Konstantin'in son 2 ay içinde değişik premierler hakkında yazdıklarını not ediyorum. Dinle bak. 23-5-1964, Rezalet ve Keder. 7-6-1964, Utanç Komedisi. 19-6-1964, Bu Durum Ne Kadar Sürecek. 36-1964, İğrenç Bir Palyaçoluk. 6-7-1964, Zavallı Bir Gösteri. 5 kez Siyah. Şimdi de rulet oyununun kurallarına göre 6.sında olumlu bir eleştiri yazmalı. Yoksa herkes onun her oyun için inadına kötü şeyler yazdığını sanacak. Bu kez kendisinden en az bir esnek, sürükleyici bir oyun çekeceğimi umuyorum.
Anladığım kadarıyla zor iş bu.
Gelecek mevsim için şimdiden küçük bir elektronik beyin ısmarladık. Şimdilik bütün işleri ben yapıyorum. Konstantin bu kez reji ve dekoru da övecek.
Nereden biliyorsunuz?
Hareketlerimizi Plotkin'e göre ayarlıyoruz da ondan.
O da ne?
Ben oyunu her zaman Kameri Tiyatrosu'ndan Gerson Plotkin'in premierlerinden sonra afişe çıkarırım. Çünkü Shaile Konstantin'in Plotkin'den nefret ettiğini herkes bilir. Nedeni de bir gün Plotkin Konstantin'e herkesin önünde kısa boylu olduğunu söylemiş olması. O günden beri Konstantin Plotkin'in sahneye koyduğu her oyunu yerden yere vurur. Konstantin bu eleştirilerinin Plotkin'i kızdıracağını bilir. Bilir ama bu eleştirinin yanında aynı sırada sahnede bulunan başka bir piyesi överse öfkeden çıldıracağını da bilir. Bu nedenle yeni bir oyun sunacağım zaman daima Plotkin'e göre hareket ederim. Bu bizim rejisörlerin bol keseden övülmelerini sağlar. Konstantin'in birini övdüğünü görürsen kimi kızdırmak istediğini hemen bulabilirsin.
Dekoru da beğeneceğini söylemiştiniz.
Evet, bu konuda başka bir taktik uygulamaktayız. Bizim dekorları çizen kızın tanınmış bir heykeltıraş olan babası 6 hafta önce bir sanat eleştirisi yüzünden Konstantin'e dayak attı. Olay gazetelere bütün ayrıntıları ile yansıdı. Şimdi Konstantin'in yapacağı tek şey kızın yaptığı dekorları övmek, yoksa onun kin tuttuğunu söyleyecekler.
Adamın Konstantin'i dövmüş olması büyük şans.
Şans değil, ona dayak atmasını ben söyledim. Kızının resimleri için olumlu bir eleştiri istiyor musunuz dedim. Git Konstantin'in kafasını kır. İnan bana, bütün bu unsurları bir araya getirip birbirine uydurmak kolay bir iş değil. Örneğin rol dağıtımını ele alalım. Başrolü orta bir oyuncu olan Yarden Fundaminski'ye verip kuşkuların doğuracağı doğrumdan yararlandım.
Anlamadım.
Konstantin'in eleştirilerini her yıl bir kitapta toplayıp yayınlayan adamın adı da Fundaminski.
Bu adam oyuncunun yakını filan mı?
Değil ama Konstantin öyle olduğundan kuşkulanıyor. Bu çok az rastlanan bir isimdir. Fundaminski de her zaman bizden iyi bir rol koparır. Not defterine bir göz atalım. 3-4-1963. Fundaminski'nin neşe veren akıcı oyunu beni şaşırttı. 11-8-1963. Gecenin sürprizi kuşkusuz o idi. 27-2-1964. Fundaminski bizim için mutlu bir sürprizdi. Premierlerden önce her türlü tedbiri almış olmak ve Konstantin'i kapana sokmak için Fundaminski'yi yayın evine yolladım. Tam merdivende karşılaşmışlar. Bu da Fundaminski'ye ince tahminlerine göre bir usta ve şaşılacak derecede dengeli bir oyuncu kazandıracak.
Bakıyorum herkesi düşünmüşsünüz.
Herkesi değil, bundan daha büyük bir yanlışlık olamaz. Zincirin halkalarından biri zayıf kalmalı ki eleştirici öfkesini boşaltacak birini bulabilsin. Buna önceden ayarlamazsak azgınlık sırasında daha kıymetli bir şeye dokunabilir. Bu nedenle kendisine bir kurban sunmamız gerek. Bu oyunda örneğin yıldırımları üzerine çekmek üzere müziğin bestecisini seçtim.
Bu nasıl oluyor, anlatabilir misiniz? Çok basit. Önce Macar asıllı bir besteci aradım. Konstettin'in kalıtsal nedenlerle Macarlara karşı alerjisi olduğunu herkes bilir. Bu durumda bizim oyunun müziği cansız, kulaktırmalayıcı ve ülkemizin havasına bütünüyle yabancı olacak. Zavallı adam böylelikle bir yerlerden çıkması gereken öfkeye hedef olacak.
Sizi tebrik ederim.
Durun, daha bitmedi. Başka bir şey daha var ki o da çok önemli.
Oyunumuzun Temmuz ayının sonundan beri hazır olmasına rağmen havadaki nem miktarı düşünceye kadar bekledim. Çünkü bu Konstettin'in fikirlerini geniş ölçüde etkiler. Rutubet %85'in üstüne çıktı mı hangi oyun olursa olsun kırıp geçer. Bunun dışında Konstettin'in hızını biraz olsun azaltmak için ona rakip olan eleştirici J. Greenbotter'i onun 3 sıra arkasına ve tam aksi ucu oturttum.
Bir dakika, Greenbotter'in eleştirisi ne olacak?
Çocuksun, Greenbotter oyunu tercüme eden adam aynı zamanda.
Eksiksiz bir plan.
Böyle yapmak zorundayız. Bir oyunu hazırlamak için 60 kişi aylar boyunca canla başla çalışır. Onları alın yazılarıyla baş başa bırakamam. Her oyunu mesleki açıdan korumamız gerek. Piyesi görmeye gelecek misiniz?
Sanıyorum.
Ne zaman?
Henüz bilmiyorum. Hele bir eleştirileri okuyayım.
Kanun kanundur demiş kralın biri. Kendi açısından haklıymış. Ne de olsa hükümdar hükümdar, bakan da bakandır. Partilerin her an yıkılabilecek sallantılı merdivenlerini yılmadan tırmanan bir adama gereken saygı gösterilmelidir. Tabii bu bir bakanla konuşurken iki büklüm olmayı görev bilmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bu bir görev değil, tam tersine bir haktır. Sayın Bakanın huzurunda... Yüksek yerden gelen emir uyarınca saat tam 5.45'te salonda toplandık. İsrailli sanatçılar arasından seçilen 15 kişi, bakanın şahsi himayesine düzenlenen 5'e çeyrek kala çayına, protokole uygun siyah takım elbise ile gelmek kaydı ile davet edilmişlerdi. Ülkemizin sanat çevrelerinin kreması bir araya gelmişti bu toplantıda. Tanınmış heykeltıraş ve ressamlar, meşhur müzisyenler, isim yapmış birkaç yazar, kuşağımızın büyük şairleri ve de saygıdeğer iki sanat eleştirmeni. Saat 5.40'ta ikinci katip salondan çıkıp bakanı çağırmaya gitti. Baş katip ise smoking giymiş, uzun boylu, yapılı bir adam, her birimize ayrı ayrı bakanın gelmek üzere olduğunu haber verdi ve sesimizi alçaltmamızı rica etti. Benle sohbet etmekte olan büyük şair baş katibe, ''Tamam Yoski'ciyim, tamam'' dedi ve bana dönüp, ''Yoski'yi çok eskiden biri tanırım. O zamanlar baş katip filan değildi, sigorta ajanıydı.'' Üstelik yüzsüzlerinden. Yanılmıyorsam bir keresinde onu merdivenden aşağı atmıştım. Bakanı da tanırım. Postanede memur idi. Tezgahın gerisinde oturup pul satardı bütün gün. Schultheis'in küçük kızıyla evlendikten sonra partide yükselmeye başladı diye anlattı.
Ama dedim gene de akıllı zeki olmadı ki.
Bırak Allah sen dedi şair. Orta budala bir memurdu işte. Pulları doğru düz sayamazdı bile, hep hata yapardı. Bir kokteylde büyükelçiye, tanrım, salak adam, Rus büyükelçisine, diplomatik kuryeye kaç kuruşluk pul yapıştırdığını sormuştu.
Şair birden sustu ve tapınırcasına iki büklüm eğildi. Yüzünde renk namına ne varsa uçmuş gitmişti. Bakan salona giriyordu. Başkatip Sayın Bakan diye bağırdı. Hepimiz heyecanla kalktık. Kadınlar hafif bir reverans, erkekler de başlarını eğerek bakanı selamladılar. Belli belirsiz ürperdim. Hayatımda ilk kez canlı bir bakanla karşılaşıyordum. Bakan samimi bir tebessümle aramızdan geçiyor, her birimizle ayrı ayrı konuşuyordu. Bana yöneldiğinde neredeyse düşecektim. Heyecanımı bastırmak için duvara dayanıp derin derin nefes aldım. Büyük şair de titriyordu.
Memnun oldum dedi bakan. Galiba geçenlerde güzel bir şiirinizi okudum.
Anlatılması güç bir mutluluk bütün benliğimi sarıverdi bir anda. Dilim tutulmuştu sanki. Bakan benim bir eserimi okumuştu.
Bakan kendisi söyledi, başkaları da duydu.
Kainatın efendisi yüce tanrım, sen ne büyüksün.
Bir mucize bu. Bakan bir eserimi okumuş. Aslında ben şiir yazmam. O da nereden çıktı? Ama olayın önemini katiyen azaltmaz bu. Torunların bile bundan bahsedecek. Nasıldı büyük baba? Hani bakan yanına kadar gelip senin bir eserini...
Bakanla kişisel temasta bulunmam yanımda duran şairi de etkilemişti. Ona da son konserinin dikkate değer bir başarı olduğunu söylemişti. Bakan demiş, bir dakika olmadı söyleyeli. Ne cana yakın adam, üstelik zeki de ve çok zeki. Scholtes'in ona küçük kızını vermiş olmasına şaşmamalı. Tahsilli, kültürlü. Bir dakika, şair bakanın kibrit aradığını görmüş ve yerinden fırlamıştı. Çok geç. Ta başından beri elinde çakmak hazır durumda bekleyen, dünyaca meşhur ressam onu bir zıplayışta geçmişti. Eleştirmenlerin ikisi de aynı anda fırlamıştı ama havada çarpışarak yeri korkunç bir gürültüyle öpmüşlerdi. Buna rağmen yerden kalkarken dudaklarındaki tebessüm kaybolmamıştı. Bakan nasıl olsa daha çok sigara içecekti bu akşam. Konuşmalar birden kesildi. Herkes bakana yaklaşıyor. Ne oluyor yahu? Misafirler bakanın etrafında elbisesine değmek istercesine itişip kakışıyorlar. Meşhur bir ressam ile ünlü bir kemancı bakanın arkasında sessizce güreşiyorlar. Klik! Göz kamaştırıcı bir ışık. Anlaşıldı, fotoğraf çekilmişti. Sanatçılar yeniden dağıldılar. Sohbet devam ediyor. Yalnız bir heykeltıraş boylu boyunca yerde yatıyor. Galiba fotoğraf çekilirken ezildi ya da boğuldu. O andan itibaren ben de fotoğrafçıyı kollamaya başladım. Hazır ol, hazır ol. Bir tiyatro oyuncusu fotoğrafçıya yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldıyor. Sonra bakana giderek gene bir şeyler söylüyor. Bakan yüzünü sanatçıdan yana çeviriyor. Tamam, fotoğraf çekilecek, koş. Tiyatro sanatçısı birden bakanın koluna giriyor. Klik, göz kamaştırıcı bir ışık. Ancak son anda Nobel sahibi yazar uçarak herkesin önüne geçiyor. Tiyatro sanatçılarının şahı Nobel sahibini öldürmeye yelteniyor. Ama son anda hareketlerine hakim olarak gerisine bir tekme savurmakla yetiniyor. Herkes fotoğraf çektirdi. Bir ben kaldım. Nasıl oluyor bilmiyorum ama her keresinde gecikiyorum. Bakana doğru fırlayacağım anda ayaktaki yerlerin en iyileri tutulmuş oluyor. Herkesin evinde bakanla çektirmiş olduğu bir fotoğrafı olacak, benim olmayacak. Adaletim bu mu dünya? Sayın Bakan bana doğru dönerek yanına gelmemi işaret etti. Ben mi? Arkama bakıyorum, belki bir başkasını çağırıyor diye. Ama değil, beni çağırıyor. Ulu Tanrım, bakan benle konuşmak istiyor. Herkes bana bakıyor. Meslek hayatımın doruğundayım, bundan ötesi yok. Kentte herkes bundan söz edecek. Gazetelere gerekli malzemeyi yollamalıyım. Bakana doğru ilerlerken fotoğrafçıya bakıyorum. Bakanın yanında bir ben bulunacağım. Fotoğrafçı lütfen, lütfen. Beyefendi Çekoslovak asıllı mı diye soruyor bakan. Dünya başıma yıkıldı. Çekoslovak değilim ama neden olmasın? Neyse önemli değil. Önemli olan fotoğraf çekilene kadar zaman kazanmak. Hey namussuz kereta, ne bekliyorsun? Fotoğrafçı! Efendim dedim bakana zekice. Fotoğrafçı insanı deli eden bir yavaşlıkla film değiştiriyor. Kim bu haydut? Adresini bulup taşla ezeceğim köpeği. Suçu nasıl olsa tiyatro sanatçısına atarlar. Kol kola fotoğraftan dolayı herife garez zaten. Söz konusu olan mesele nedir? Efendim savaştan önce Prag'da davul tozu satılır mıydı, satılmaz mıydı? Onu tartışıyorduk. Prag'da mı diye sordum. Nihayet makineyi kaldırdı. Çabuk Allah kahretsin, çabuk köpoğlu. Milletin etrafımıza toplanmaya başladığını görmüyor musun? Neredeyse önüme geçecekler. Fotoğrafçı! Prag'da mı? Evet, Prag'da. Sanıyorum bildiğim kadarıyla. Ne oluyor, ne oluyor? Kanımca belki de... Klik! Fotoğraf çekildi. Ama ışığı nerede? Hoy, flaş patlamadı. Tam buldu bozulacak zamanı. Flaşı böyle kullananları asmalı. İntihar edeceğim. Bakan sırtını döndü bile. Vallahi bu fotoğrafçıyı mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim. Tazminat isteyeceğim. İkinci katip saatin 6:44 olduğunu ima etti. Bakanın himayesi sona ermişti. Bakan çıktı. Herkesin benimle alay ettiğini hissediyorum. Lanetliyim ben. Bütün herkes lanetli. Lanet, lanet, lanet.
Yüksek diplomasi. İyi günler Ziegler, otur.
Teşekkür ederim Sayın Müdür.
Ne zamandan beri dış işlerinde çalışıyorsun?
4 ay oluyor.
Güzel, yurt dışına göreve atandığını bildirmekle şeref duyarım.
Ben mi? Yurt dışına mı? Nihayet, teşekkür ederim.
Teşekküre gerek yok Ziegler. 4 ay süreyle aralıksız çalışmanın mükafatı bu. Senden önce sırada olanlara rağmen atanman ile ilgili karar son toplantıda tartışmasız alındı. Birenboim bile Ziegler için sıram feda olsun dedi.
Bay Birenboim sırasını?
Evet, sana başkonsolos payesi vermek istiyoruz.
Ben, baş, ne diyeceğimi bilemiyorum.
Tamamdır Ziegler, yetenekli kişileri desteklemek temel ilkemizdir. Yarın sabah yola çıkıyorsun.
Ben mi? Sabah. Harika. Ülkemi layıkıyla temsil edeceğimi bilmenizi isterim.
Bundan kuşkum yok.
Nereye tayin oldum acaba?
Nereye mi? Bilmiyor musun? Kongo'ya.
Kongo'ya mı?
Kongo'ya.
Yarın mı?
Evet, neden?
Hiç, orada bir konsolosumuz var sanıyordum da.
Evet, belki de hala var. Düne kadar telsiz ile irtibattaydık. Sabaha karşı 2.45'te gelen son mesajında Afrikalı askerler binada şişman beyazlar arıyorlar diyordu. O anda irtibat kesildi. Neyin var Ziegler?
Bu denli büyük sorumluluk isteyen bir görevi kabul edip etmeme konusunda tereddütteyim Sayın Müdür. Ne de olsa partimizle benden eski olanlar var.
Çocuk olma Ziegler. Beyaz adamın boyundurundan kurtulma süreci içinde olan siyah kıtanın ulusları ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde sana büyük ümitler bağlıyoruz.
Beyefendinin güveni bana gurur veriyor ama tecrübemin azlığı göz önünde tutulunca ister istemez şu soru akla geliyor. Acaba bu zor görevin altından kalkabilecek miyim?
Görevini güven ve zevkle zekice yerine getireceğinden eminim.
Naçiz fikrimce Sayın Birenboim benden çok üstündür. Kongo'daki görev için biçilmiş kaftandır. Üstelik ben kimim, neyim ki onun ilerlemesine mani olayım?
Tevazu iyi bir şeydir ama yerinde olması şartıyla Ziegler, Kongolu kabilelerle aramızda mevcut olan geleneksel ve tarihi ilişkilerin gelişmesi bizi birinci derecede meşgul eden bir sorundu. Komando eğitimi gördün mü?
Ben mi?
Zararı yok, intensif bir kurs görürsün. Yarın bir askeri üsse git, ertesi günde yola çıkarsın.
Kongo'ya nasıl gideceğim?
Uçakla tabii, Leopoldville yakınlarında paraşütle atlarsın. Geriye balta girmemiş orman içinde birkaç kilometre yol kalıyor. Onu da yürürsün. Kuchi Muchi kabilesinin bölgesinden geçeceksin.
Belki bir emboyum ile bir kez daha konuşmakta yarar var.
Bırak o korkağı. Sen iyi koşmayı, yüzmeyi, ağaçlara tırmanmayı bilmez değilsin. Sen tam aradığımız kişisin.
Belçika dilinden anlamam ama.
Gerek yok. Önemli olan çevrenle çarçabuk kaynaşman ve diplomatik yeteneklerini iyi kullanman. Yolda kabilenin muharipleriyle karşılaşırsan yapacağın tek şey ellerini kaldırıp İsrail Uluslararası İnşaat Şirketi ve İşbirliği diye bağırmaktır. O zaman kabilenin reisi hemen yumuşar, gülümser, sana sarılır ve muhariplerine zehirli oklarını ve karın deşen mızraklarını indirmelerini işaret eder.
Ya kabile reisi yumuşamaz, gülümsemezse o zaman ne yapmalıyım?
Milli marşımızı söyle.
Sesim güzel değildir.
Önemli değil. İtimat nameni fil avlamak için kullandıkları uzun mızrakları fırlatmadan vermeye bak. Hemen oracıkta 3 talebeye burs teklif edebilirsin. Önemli olan insancıl yaklaşım ve nezakettir.
Birenboim.
O sırasını sana verdi. Tebrik eder, başarılar dilerim Ziegler. Arada bir yazı ver.
Sayın Müdür.
Evet.
Beni yerler mi acaba?
Ben müreccim değilim Ziegler. Ama bu duruma düşmen halinde bile nezaketi elden bırakmayacağından eminim. Elimden geleni yapacağım.
Görüşmek üzere Sayın Müdür.
İnşallah Ziegler.